Ayrım 3. Mail'in Kara Ağaçları. Anatole France. Sayfa 27. May Worms Crevel'in karısının kendisi için gizemli kalan derin bir erdemini, yani davranış inceliğini iyi bilir ve becerikli oluşunda takdir ederdi. Nitekim Tintelleria Caddesi'nin genç kuyumcusu Rondo'da ona rastladığı ilk gün rahip Guthrie'yi iyi karşıladı. At yarışlarını desteklemek için devlet tarafından ödül konarak yarışçılara kupa verilirdi. İşte devlet siparişi olan kupa modellerini görmek için kuyumcuya gelmişti. Daha sonra sık sık kuyumcuyu ziyaret etti. Kıymetli taşlara yönelik doğuştan gelen bir merak onu buraya çekiyordu. Öte yandan rahip Guthrie de fırsatını bulduğu zaman Rondo'nun kuyumcu dükkanını sık sık ziyarete geliyordu. Kutsal eşyalar satıcısı genç Rondo'nun mağazasında neler vardı neler. Şamdanlar, lambalar, kudas kapları, kutsal çanaklar, kutsal vazolar, kutsal ekmek kapları, kutsal eşya muhafazaları, kutsal kaselerin saklandığı dolaplar, vali ve papaz mağazanın birinci katında karşılaşıyorlardı. Meraklı gözlerden uzak kalan bir yerdi burası. Tezgahın üstü yığınla eşya doluydu. Vazolar ve May Worms Clavelli'nin aşırı sofulukla nitelediği heykelcikler saf saf dizilmişti. Genç Rondo'nun biricik koltuğuna gömülen May Worms Clavelli'nin May Guthrie'yle küçük bir selam gönderdi. Yağlı ve siyahlar içindeki papaz iri bir fare gibi vitrinlerin arasına süzüldü. Günaydın Sayın Rahip, sizi gördüğüme sevindim. Doğruydu gerçekten, papazlık karakterini yansıtan bu köylü kökenli kilise adamının yanında kendini daha Fransız hissediyordu. Saint Oxbury'in kararmış taşları ve Mail'in yaşlı ağaçlarıyla birlikte yaşayan bir tip olarak kendisi de Fransızlaşıyor, yurttaşlık kimliğini biraz daha kazanıyor, Almanya'sından, Asya'sından miras kalan ağır kalıntılardan uzaklaşıyordu. Papazın içtenliği Yahudi memurun ruhunu okşuyordu. Alınan revanştan gurur duyuyor, onun farkına varmadan tadına varıyordu. Papaz kafalarının tıraşlı tepelerini 18 yüzyıldan bu yana dışlayan ve imha eden sünnetlilere karşı korumak, onu köle gibi kullanmak bir Yahudi'yi pohpohlayan, gurur verici bir başarıydı. Sonra onun önünde saygıyla eğilen bu kirli ve yıpranmış cübbe valinin kabul edilmediği şatolara da giriyordu. Şimdi memurun redingotu önünde küçülen bu giysiyi kent aristokrasisinin kadınları saygıyla karşılıyorlardı. Ruhban sınıfının bir üyesine saygı duymak demek, neredeyse kırsal soylu sınıfına saygı duyulması anlamına geliyordu. Soylulukla ilgisi olmayan Yahudi bu sınıfa pek duyarlılıkla yaklaşmıyor, ona karşı küçümseyici bir soğukluk hissediyordu. Kurnazlığını kullanıp mütevazı görünen May Guthrie saygısına paha biçiyordu. Kilisenin bu politikasıyla güçlü bir efendi gibi onurlanan yönetimin başı saygıyla aldığını teveccühle karşılıyor, May Guthrie'le uzlaştırıcı sözler söylüyordu. Kuşkusuz sadık ve zeki olan iyi papazlar var. Rahipler görevlerine sımsıkı sarıldıkları zaman. Ve rahip Guthrie onun önünde eğiliyordu. May Worms Clavel'in bir de şöyle söylüyordu. Cumhuriyet papazlara karşı sistematik bir savaş açmadı. Tarikatlar yasaya tabi olduğundan pek çok sıkıntıdan kurtulmuş oldular. Ve rahip Guthrie itiraz ediyordu. Bir hukuk sorunu var. Tarikatlar lehine bu sorun hakkında kesin tavır aldım. Bir de eylem sorunu var. Tarikatlar çok olumlu işler yapıyorlardı. Sigarasının dumanını tüttüren vali şu sonuca varıyordu. Olmuş bitmiş şeyler hakkında geriye dönmenin gereği yok. Yeni yaklaşım, uzlaşma yaklaşımıdır. Ve May Guthrie yine eğiliyordu. O sırada çıplak başına sinekler konan genç Rondo defterlerinin üzerine yığılmıştı. Bir gün bir vazo seçmesi için vali karısının da gelmesini rica etmişti. Ödülü at yarışı birincisine valinin kendi eliyle vermesi gerekiyordu. Madame Worms Clavel'in kocasıyla birlikte genç Rondo'ya geldi. Kuyumcu dükkanında May Guthrie ile karşılaştı. Papaz oradan ayrılacakmış gibi ayağa kalktı. Kalmasını rica ettiler. Kupanın kulbu, göbeğindeki kemer ve üzerindeki peri şekilleri hakkında ona danıştılar. Vali o periler Amazonlar olsaydı daha çok hoşuna gideceğini söyledi. Kutsal hitabet hocası mırıldandı. Amazonlar. Tabii, hiç kuşkusuz. Madame Wormsclavel'in o perilerin kentaruslar, yarısı at, yarısı insan dişi efsane yaratıkları olmasını istermiş. Kilise adamı, dişi kentaruslar, gerçekten, dedi. Veya erkek kentaruslar. Vali, sayın rahip, sanatlardaki çıplak modeli kilise hala yasaklıyor mu diye sordu. M. Guttrell cevap verdi. Kilise resim sanatında çıplak vücudun görünmesini kesinlikle yasaklamaz. Ama onun kullanılmasının doğru bir kararla ılımlı hale getirilmesini ister. Madame Wormsclavel'in papaza baktı ve şaşırtıcı biçimde Madame Vacherie'ye benzediğini fark etti. Bibloya tutkusu olduğunu, nakış dokulu kumaşları, desenli kadifeleri, sırma işlemeleri, nakışçılığı ve dantelleri görünce aklının başından gittiğini söyleyerek papaza içini açtı. Breda mahallesinde gençliğinin yoksulluk yıllarını yaşarken antikacıların sergilerini görüp içinin eridiğini, ruhunun açgözlülükle dolduğunu itiraf etti. Eski ayin cübbeleri ve eski ayin kaftanlarıyla dolu bir salon hayal ettiğini, eski mücevherler aradığını söyledi. M. Guttrell cevap olarak papazlığa ilişkin süslemelerin sanatçılara gerçekten değerli modeller sunduğunu, bunun da kilisenin sanat düşmanı olmadığının bir kanıtı olduğunu belirtti. Bu görüşmenin ardından M. Guttrell, kırsal alandaki kiliselerin yolunu tuttu. Oralardan eski püskü ama şatafatlı ayin giysilerini topluyor, masum köy papazından kurnazca aldığı bir ayin cübbesini ya da bir ayin kaftanını her hafta kendi kışlık entarisinin altında genç Rodona'ya getiriyordu. 6 ay içinde Madame Wormsclavel'in salonu değerli eşyaların saklandığı bir katedral odasına dönmüştü. Salonun içinde etrafta hafif bir buhur kokusu yayılıyordu. Aynı yıl bir yaz günü her zaman olduğu gibi M. Guttrell kuyumcu dükkanına geldi. Mağazada keyifli keyifli sigarasını tüttüren M. Wormsclavel'in ile karşılaştı. Vali önceki gün kendi adayını seçtirmişti. Bu aday partiye katılan hayvan eğiticisi genç bir monarşisti. Bu seçimi onaylayan bakana güveniyordu. Zira aynı bakan eski cumhuriyetçiler yerine belli etmeden daha alçak gönüllü ve daha az ukala olan yenileri tercih ediyordu. Vali işte bu sonuca pek keyiflenmişti. Papazın omzuna vurarak, "Sayın rahip," dedi, "sizin gibi aydınlanmış, hoşgörülü, ön yargısız, çünkü sizin ön yargılarınız papazlara çok ihtiyacımız var." Zamanımızın güncel zorunluluklarını ve demokratik toplumun ihtiyaçlarını biliyorsunuz. Bu alanda bilinçlisiniz. Eğer psikoposluk, eğer ruhban sınıfı, cumhuriyetin yarattığı hem ilerici hem tutucu değerlerden esinlenirse, işler yolunda gidecektir. Kocaman sigarasının dumanları arasından din üzerine fikirlerini sergiledi. Onun bilgisizce yorumlarına tanıklık eden M. Guttrell için için hayret ediyordu. Vali bu arada Mason locasının konuşma üslubunu kullanarak kendisinin birçok Hristiyan'dan daha Hristiyan olduğunu ileri sürüyordu. İsa'nın ahlakını övüyor, yerel itikatları, belli başlı dogmaları şöyle böyle reddediyordu. Söz gelimi ona göre kısmeti açılsın diye evlenmek isteyen kızların Aziz Pal havuzuna iğne atmaları veya Okaristi'ye inanmak gibi şeyler saçmaydı. Okaristi metinde Latincedir. M. Guttrell'in her şeyi kolay benimseyen bir ruhu vardı ama dogma konusunda taviz verecek durumda değildi. Kekeleyerek, "Dogmaları birbirinden ayırmak lazım sayın vali," dedi. "Birbirinden ayırmak lazım." Valinin dikkatini başka alana çekmek istedi. Siyah entarisinin cebinden bir tomar kağıt çıkarıp tezgahın üzerine açtı. Bu kocaman sayfa tutan bir kilise ilahisiydi. 4 satırlık paragraflardan oluşan gotik harflerle yazılmış bir metindi. Ayin usullerini anlatan yazıların her satır başı süslü büyük bir harfi içeriyordu. Vali kocaman gözlerini lamba karpuzları gibi kağıdın üzerine dikti. Genç Rondo pembe tenli çıplak başını uzatarak, "Büyük harflerdeki minyatür sanatı büyük bir incelikle yapılmış," dedi. "Bu Azize Agata değil mi?" M. Guthrie, Azize Agatha'nın din uğruna şehit olması diye cevap verdi. Azize'nin memelerini kızgın demirle dağlayarak işkence eden cellatları görüyor musunuz? Sonra çatlak sesiyle ekledi. Bütün bu olaylar gerçeğe uygundur. Roma'daki zorba vali, cennetlik Agatha'yı işte böyle işkence cezasına çarptırmıştı. Sayın Vali, bu tomar kilise için düzenlenmiş notalı bir dua kitabı. Basit bir şey, çok basit. Ama belki Madame Worms klavyenin koleksiyonunda küçük bir yer bulacaktır. Kendisi Hristiyan antikalarına çok meraklı. Bu sayfa Azize'nin özgün yaşamından bir parçayı temsil ediyor. Şiddet vurgusunu öne çıkararak Latince metni okudu. Dum torcoratur beata Agatha in mamilla gravitier dixit ad judicem. Impi crudelis ödir tirane. Non est confusus amputare in famina quat ipse in matre succisti. Ego babeo mamillas integras intus in anima quas domina consecravi. Olgunluk sınavını vermiş bir öğrenci olan vali metni yarım yamalak anladı. Kendini Galyalı gibi göstermenin hevesine kapılarak bu olayın çok dokunaklı olduğunu ileri sürdü. Rahip Guthrie yavaş sesle masumane, çok masumane diye ekledi. M. Worms Clavell'in bu düşünceyi onaylayarak Orta Çağ dilinin masumiyet taşıdığını belirtti. M. Guthrie ama yüceliği de var dedi. Fakat vali bu kilise latincesinin içinden biraz açık saçık bir şaka çıkarmaya çalışıyordu. Bu keşfinden dolayı M. Guthrie'le teşekkür ederek sinsi, alaycı ve dik kafalı bir gülümsemeyle kağıdı katlayıp cebine indirdi. Sonra papazı pencerenin kenarına çekerek kulağına fısıldadı. Sevgili dostum, fırsatını bulur bulmaz sizin için bir şeyler yaparım. 5. Şehirde Büyük Papaz Okulu Müdürü Rahip Lantein'i açıkça destekleyen bir taraf vardı. Zira Piskoposlar Kurulu'nun saygıdeğer bir papazı olduğu ve Turgong'da boşalan piskoposluk makamını onurlu bir şekilde dolduracağı kabul ediliyordu. Monsenyör Charlot'un ölümü piskoposluk ayin başlığı takmasını, elinde asası, parmağında ametist olmak üzere eserlerinin ve erdemlerinin tanığı olarak metropolit ünvanını kendisine sağlayacaktı. 25 yıl boyunca onursal ünvanını koruyan Mason locası eski başkanı M. Cassignol'un planı böyleydi. Söz konusu tasarılar, şimdi barosunda avukat olan ve kararnameler döneminde istifa eden savcı yardımcısı Meleron ile şimdilerde Dame de Solinu'nun papazı olan askeri alayın eski papazı M. de Lalonde'u birleştirmişti. Bu insanlar çok sözü geçen kişiler değildi ama kentin en değerli verilen kişileriydi. İşte bu unsurlar Rahip Lantein'in tarafını meydana getiriyorlardı. Büyük Papaz Okulu Müdürü, Başkan Cassignol tarafından akşam yemeğine davet edilmişti. Başkan M. de Lalonde ve M. Lalonde'un huzurunda şöyle dedi. Sayın Rahip, siz de adaylar kuyruğuna katılın. Sizinle M. Guthrie arasında bir seçim yapmak söz konusu. Siz sözleriniz ve kaleminizle Hristiyan Fransa'ya ve din adına soyluca hizmet ettiniz. Davaya sağlam karakteriniz ve yeteneğinizle destek verdiniz. O dava ki kendisine o denli ihanet edilen Katolik Kilisesi'nin Fransa'da haklarını savunma davasıdır. M. Guthrie'le gelince onun yaptığı saygısızlık ve küstahlıktan kimsenin kuşkusu olamaz. Fakat öyle görünüyor ki bu kez bizim metropolümüzün sırası gelmiştir. Nitekim Turcoing kentine bir piskopos kazandırmanın onuru ona ait olacaktır. Piskoposlar Kurulu ve Hristiyan dünyasının yararına piskoposluğun sadık müminleri geçici olarak sizden ayrılmaya razı gösteriyorlar. Sonra 86. yaşını idrak eden saygıdeğer M. Cassignol gülümseyerek ekledi. O günleri göreceğiz, bundan eminim. Turgong'da bizi temsil edeceksiniz Sayın Rahip. Rahip Lantein karşılık verdi. Sayın Başkan, yükseklere çıkmak amacım olamaz. Ama her görevi üstlenmekten kaçınmam. Monseigneur Duclos'un ölümünden üzüntü duymuştu ama onun iskemlesine oturmayı arzuluyor ve umut ediyordu. Gururu ruhunu donduran bu papaz, bundan böyle piskoposluk ayin başlığının takılmasını bekliyordu. Bir sabah Meilleraud onu ziyarete geldi. Rahip Guthrie'nin adaylığı konusunda Diyanet İşleri Bakanlığı'nda ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Vali Worms Clavelli'nin bakanlık bürolarında M. Guthrie lehine taraftar kazanmaya çalışmasından kuşkulanıyorlarmış. Zaten o bürolardaki bütün masonlar gizlice bu parolayı almışlar. Dinci ve ılımlı din yanlısı bir gazete olan Liberal'in bürolarında Meilleraud'a böyle demişlerdi. Başka psikoposun girişimlerine gelince onlar bilinmiyordu. İşin aslı hangi aday olursa olsun Monseigneur Charlot'un ne onunla boğuşmaya ne desteklemeye kalkışmasıydı. Her zamanki ihtiyatlı tavrı yılların kazandırdığı deneyimle büyümüştü. Tercihleri vardı ama belli etmiyordu. Uzun zamandır bu tavrını hiç çekinmeden gizliyor, eğlence olsun diye her akşam Mede Gule ile bezik oynuyordu. Gerçekten bir piskoposluk papazının metropolitliğe yükselmesi onunla hiç ilgisi olmayan bir işti. Ancak bu entrikada parmağı olması için onu zorluyorlardı. Vali M. Worms Clavelli'ni gücendirmek istemiyordu ama vali bazı noktalara değinip onun dikkatini çekmişti. Şöyle, M. Guthrie piskoposlukta önemli hizmetlerde bulunmuş, ne var ki Efendimiz onun ruhundaki yumuşaklık ve inceliğin değerini bilmiyormuş. Diğer yandan bu Guthrie'nin her şeye gücü yetebileceğine inanıyormuş. Kim bilir diye düşünüyormuş. Kuzeyli Galyalıların karanlık, ufak tefek metropoline gideceği yerde burada benim psikopos yardımcılığıma atanmayı tasarlamış olamaz mı? Bu göreve yaraşan biri olduğunu psikoposlar kuruluna önerirsem iskemlemi paylaşmak niyetinde olduğumu düşünmezler mi? Kendisine bir psikopos yardımcısının verilmeyeceği endişesi Monseigneur Charlot'un yaşlılık günlerini zehir ediyordu. Rahip Lantaine konusunda susmak ve uygun zamanı beklemek gibi çok önemli nedenleri vardı. Bu papazın hezimete uğrayacağını önceden görüyordu. Sırf bu nedenden ötürü onun adaylığını desteklemeyecekti. Monseigneur Charlot bile bile yenilenlerin safında yer alamazdı. Üstelik bu büyük papaz okul müdüründen nefret ediyordu. Aslında bu nefret, kendisi gibi kolay ve yumuşak bir ruh bakımından Meilante'nin tutkulu heveslerine ters düşmüyordu. Ondan kurtulmak için Monseigneur Charlot onun piskopos ya da papa olmasına razı olacaktı. Meilante'nin hitabet, bilgi ve erdem bakımından büyük bir üne sahipti. Biraz saygısızlık ve küstahlık yapmadan ona karşı çıkılamazdı. Üstelik Monseigneur Charlot popüler bir insandı. Herkesin düşüncesiyle uzlaşırken çok titiz davranır, dürüst insanları küçük göremezdi. Meilleraud, Monseigneur'un saklı tuttuğu düşüncelerini bilmiyordu. Ama başpiskoposluğun bu konuda henüz açıklama yapmadığını biliyordu. İhtiyarın ruhunu etkileyebileceğinin farkındaydı ve papazlık erdemlerinin okşanması boşa gitmezdi. Hemen başpiskoposluğa gitmesi için Meilante'ni sıkıştırdı. Efendimizden derin bir saygıyla önümüzdeki seçim için öğütlerde bulunmasını isteyeceksiniz, dedi. Bunu da Turkong piskoposluğunun size verilmesi doğrultusunda rica edeceksiniz. Yerinde bir girişim olur ve mükemmel etki yaratır. Meilante'yi diretiyordu. Daha gösterişli bir atama beklemem benim için uygun olur. Dini bütün Hristiyanların dileklerinden daha gösterişli bir atama olabilir mi? Onlar ki hep bir ağızdan sizin adınızı telaffuz edecekler. Eskiden Medratlar ve Remiler de böyle görkemli alkışlarla oya başvurmadan atanmışlardı. Medratlar, Aziz Medrat 456-545, Noyon ve Turnal Piskoposu. Remiler, Aziz Remi 437-533, Frankların havarisi, Turno, Laon ve Aras piskoposluklarını kurmuştur. Namuslu Lantaine, ama Monsieur diye karşılık verdi. Bana hatırlattığınız oya başvurmaksızın atama adeti ortadan kalktı. Üstelik o tarihte aziz kişilerin yönetime çağrılması, piskoposluğun sadık müminlerinin istekleriydi. Turgonlu, Katoliklerin beni doğrudan seçeceğini sanmıyorum. O zaman avukat Leron gereken cevabı yapıştırdı. Yolunu kesmezseniz Monsieur Gutriel Piskoposlar Kurulu'na girer. Ertesi gün Melantayn iri yarı sırtından sarkan tören mantosunu ilikleyip ilerledi. Başpiskoposluk sarayına giden yolda yürürken papaz Tanrı'ya yalvarıyor, Fransız kilisesinin haksız bir utanca batmamasını diliyordu. Melantayn onun önünde eğildi, sırada Efendimiz'e papalık büyükelçisinden bir mektup gelmişti. M. Gutriel hakkında yazılmış mahrem bir mektuptu bu. Büyükelçi, zeki ve gayretli bir papaz olduğu söylenen M. Gutriel'e yönelik sempatisini gizlemiyor, onun dünyevi iktidarla yararlı işler yapabileceğini belirtiyordu. Efendimiz, M. de Gule'ye hemen bir not yazdırdı. Bu nota büyükelçinin gösterdiği aday hakkında olumlu cümleler ekledi. Sevimli, titrek bir sesle haykırdı. Monsieur Lantain, sizi gördüğüme sevindim. Monseigneur, sizden bir baba nasihatı almaya geldim. Tanrım bana olumlu bir mesaj gönderdi, beni ataması için. Sizi gördüğüme sevindim, Monsieur Lantain. Görüşmek istediğiniz konu hakkında. Şunu söylemek isteyecektim. Efendimizin benim layık olmadığımı düşünmemesi. Monsieur Lantain, siz üstün bir ilahiyatçısınız. Kilise kanunu hakkında çok bilgili bir papazsınız. Disiplinin çetrefilli sorunları üzerinde otorite sayılırsınız. Dinsel törenlerde usul ve sıra konusunda ve genellikle dinsel ibadete ilişkin her sorun üzerinde verdiğiniz öğütler değerlidir. Gelmeseydiniz sizi çağırtacaktım. Meyde Gule de bunları size söyleyecekti. Şu anda sizin aydınlığınıza çok ihtiyacım var. Bu sözlerin ardından Monseigneur kutsamaya alışmış nikrisli eliyle Büyük Papaz Okulu müdürünün bir iskemleye oturmasını işaret etti. Monsieur Lantain dedi. Beni dinlemenizi rica edeceğim. Saint Oxbury'in papazı, saygıdeğer Monsieur Laprun az önce buradan çıktı. Bu sabah kilisesinde birinin kendini astığını görmüş. Kafasının ne denli karıştığını bir düşünün. Aklı başından gidiyor. Böylesi bir durumda bizim piskoposluğun en bilgili papazının fikirlerine ihtiyacım var. Ne yapmalıyız, söyler misiniz? Melantayn bir an kendini toparladı. Sonra gösterişli bir ses tonuyla kiliselerde ayinlerden önceki temizliğe ilişkin adetleri sergilemeye başladı. Makabbeler, Tanrı'nın cisimleşmesinden önce 164 yılında Antikokus Epifan tarafından kutsallığı kirletilen tapınağı yıkayıp temizlediler ve o günü ayin yaparak kutladılar. Monseigneur, işte o gün Haniça adı verilen bayramın kaynağını oluşturdu. Yani yenilenmenin, gerçekten ve düşüncesini geliştirerek ayrıntılara girdi. Monseigneur hayran hayran dinliyordu. Melantayn durup dinlemeden tükenmez belleğinin içinden bu temizlik törenlerine ilişkin metinler aktarıyor, geçmişten örnekler vererek kanıtlar, yorumlar sıralıyordu. Makabbe kardeşler, üçü de Yahudi din adamıdır. Matadias, Makabbe İsa'dan önce 164 yılında Antikus Epifan'a karşı başlatılan direnişin öncülüğünü yapmıştı. Jan, bölüm 10, ayet 22, Roma Ayin Kitabı, saygıdeğer Bede Baronus, 3 çeyrek saat boyunca konuştu. Neden sonra başpiskopos sözünü kesti. Kendini asan kimse, yan kapının dolabında havarilerin yazdığı mektuplar tarafından bulunmuş. Melantayn, dolabın iç kapağı kapalı mıymış diye sordu. Monseigneur cevap verdi. Tam anlamıyla açık değilmiş. Ama sımsıkı kapalı da değilmiş. Aralık mı duruyormuş Monseigneur? Tamam öyle, aralık duruyormuş. Peki kendini asan kişi dolabın içinde miydi? Özellikle belirlenmesi gereken önemli bir nokta bu. Efendimiz bunun önemini bütünüyle hisseder. Kesinlikle Monsieur Lantain. Monsieur de Gule kendini asan kişinin bir kolu dolaptan dışarı kilisenin içine sarkıyordu, değil mi? Monsieur de Gule kızardı. Birkaç anlaşılmaz şey kekeleyerek cevap verdi. Öyle sanırım ki Monseigneur kolu ya da kolunun bir kısmı dolaptan dışarı sarkıyordu. Melantayn, St. Oxford Kilisesi'nde kutsal değerlere saygısızlık edildiği sonucuna vardı. Daha önce yaşanmış şeyleri anımsatarak Paris Başpiskoposu'nun öldürülüşünden söz etti. Başpiskopos, Saint-Étienne-du-Mont Kilisesi'nde iğrenç bir cinayete kurban gitmişti. Daha sonra çağlara geri döndü. Devrim dönemine geldi. O tarihlerde kiliselerin silah mağazalarına dönüştürüldüğüne değindi. Thomas Becket'i ve dinsiz Halidor'u anımsattı. Monseigneur, ne bilgi, ne mükemmel doktrin dedi. Ayağa kalktı, elini uzatıp papaza öptürdü. Monsieur Lantaigne dedi. Bana paha biçilmez bir hizmette bulundunuz. Bilginizden çok yararlandığımı itiraf ederim. Bir din adamı sıfatıyla sizi kutsuyorum. Elveda. Kendisine yol verilen Melantaigne, o ciddi atama olayı hakkında tek kelime etmediğini fark etti. Oysa o olay için gelmişti. Yine de bilgi ve akıl dolu, yankı uyandıran konuşmalar yapmış, övgü almıştı. Merdivenden inerken kendisiyle tartışıyordu. Sen Oxford'de kendini asan kişiyi yorumluyor, kiliselerde ayinlerden önce yapılan temizlik adetlerinin acilen uygulanması gerektiğine inanıyordu. Dışarı çıktı, hala bunları düşünüyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.